Ayrım 58 sayfa 409. Pek muhterem beyefendi. Şimdi 7 tarihli mektubunuzu aldım. Yazdıklarınıza çok teşekkür ederim. Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar denirse de bana yalnız dua kalıyor. Bu da benim kara talihim. Hatıratımı yazdığımı istiyorsunuz. Bunun hakkında fikrimi evvelce zannediyorum bildirmiş idim. Evvela müsbet bir şey olabilmesi için bende evrak ve vesaik yok. Roman halini alacak. Saniyen yazmaya başlayınca vaziyetin müsebbipleri olarak gösterilmesi icap ederler. Sabık kayınpederimle kendi babam olacak ve salisen bütün vukuata müsebbip olan İngilizlere çatmak icap edecek. Yani baltayı taşa vurmuş olacağım. Pek garip olarak daha nisteyken İngilizlerin kendileri bunu benden talep ettiler ve hatta çok güzelce bir hanım, siz söyleyin ben yazarım diye beni kandırmaya bile uğraştı. Kadıncağızın güzelliği beni epey sarstı ve düşündürdüyse de beni sonunda kandıramadı. Teklif edilen yüksek menfaatler bile beni harekete getiremedi. Bu anda belki pişmanım, fakat pek de yanlış hareket etmediğime eminim. Şimdi bir noktaya geleceğim. Bu sabrımdan hayret içinde kalacaksınız. Bunu evvelce size yazmış idim, fakat anlamadığınızı zannettiğimden bu defa biraz daha başka tarzda yazacağım. Bu defa kat'i surette anlarsınız, fakat tabidir ki mektupta tafsilat verilemez. Mühim bir müzakere neticesinde, eski namzetleri bir tarafa bırakın, onlar bir işe yaramaz, sen işi eline al, sana yardım edelim dendi. Hakkı olanlar dururken ben kim oluyorum diyerek kabul etmedim. Şimdi düşündükçe kendimi bir türlü affedemiyorum. Almanya veliahtının yapmış olduğu hatayı ben de aynen yapmış oldum. Artık anlaşılmayacak tarafı kalmadı zannederim. Hazretim, bunlar hatırata girer mi? İstanbul'da olabilseydim size gelir, beraber belki bir hatırat şeklinde değil, bildiklerim diye bir şey kaleme alınabilirdi. Olan olmuş, biten bitmiş. Çırpınmak neye yarar? Öyle bir fırsatın ise bir daha geleceği yok. Saadet insanın yüzüne bir kere gülüyor. Derhal yakalamasını bilmek lazım. O zaman gençlik ve tecrübesizlik de büyük tesiratı oldu. Almanya'da öğrendiğim prensiplerin şarkta bilinme şöyle dursun, aptallık addedildiğini sonra öğrendim. Bunun hakkında pek çok yazabilirdim. Susmak evla olacak. Şimdiye kadar başıma gelen her bela dilimden geldi. Reisi Cumhur'un bir aydır koma içinde olması beni adeta isyan ettiriyor. Böyle hasta olan birinin hayatını temdit, suni vasıtalarıyla ızdırabını uzatmaktan başka bir fayda vermeyeceğinden büyük günah işliyorlar. Böyle bir hastanın ızdırabını çoğaltmaktan, morfinle azaltmak ve kısa kesmeye bakmak daha insanidir gibi geliyor. Şayan hayret bir bünyesi varmış. Ölmesi beklenirken, güzel hasta bakıcıdan bir küçük gürsel çıkmasın. İş bu hale geldikten sonra bu adam bugün değilse yarın, öbür gün yolcu. Yerine kim tayin edilecek? Şimdiye kadar hatta bence yapılması icap ederdi. Memleket başsız kalır mı? Böyle bırakılır mı? Sabık, pek kimse kalmadığına göre bir taraf değilse bile fazla düşman olmayan biri gelebilse iyi olacak. Acaba Ürgüplü'nün vaziyeti ne olacak? Bizimle akraba olmuş olması hasebiyle mevkini kaybettiği söyleniyor. Acaba öyle mi? Yoksa aksine mi? Bana Celal Bayar'ın hatıratını Amr göndermiş. Kitabı okumaya başladım ise de ismini hiç beğenmedim. Ben de yazdım diyeceğine, ben de nokta nokta diye idi daha iyi olurdu. Pek terbiyesiz olduğumdan beni affedin. Sizi bilmem ama hanımefendi beni gördüğünde acaba ne yapacak? Beni işitenler kızarır, morarır, fakat kulak verenler de olur. Sizi güldürmek için bir hikaye aklıma geldi, fakat yer kalmadı. Belki de daha iyi olurdu. Hikayeyi isterseniz, hikayeyi isterim diye yazın. Hanımefendinin hürmetle ellerinden öper, muhabbetlerimi takdim ederim. 15 Mart 1966 Ömer Faruk. Yazdığım fazla duyulmasın, pek emin olduğunuz ahbaplara hikaye etmenizde bir mahsur görmem. M. Kemal ile anlaşmadan evvel idi. Sultan Vahidettin Berhayat idi. Pek muhterem beyefendi, size göndermiş olduğum son mektubun cevabı el an gelmeyince acaba elinize geçti mi diye merak ettim. Zira epey mühimce şeyler yazmış idim. Bu sabah Ankara'dan İstanbul'un dereceyi hareketini öğrendiğim zaman vah biçareler demeden geçemedim. İzmir vakası ise nazarı dikkatimi celbetti. Demek bu zihniyette olan insanlar el an var. Kendi kararımı vermiş olduğumdan ben lakayt bir vaziyetteyim. Sizden niye bir haber çıkmadı? Rahatsız mısınız? Bu esnada inip çıkan dereceyi hararet ile kolayca bir soğuk algınlığı yakalamak kabil. Aman beyefendi, çok tavsiye ederim. Höyst'in Novajin kinini vardır. Fabrika İstanbul'da imal ettiğinden kolayca bulursunuz. Bir ondan bir de aspirin bayar, bir şeyiniz kalmaz. Yalnız vaktinde alınması şarttır. Bir kere başladıktan sonra 2 günde geçmez. Hastalığın başlangıcında önüne geçmek lazımdır. Affedersiniz, doktor gibi konuşuyorum fakat artık iyi tecrübem olduğundan tavsiyelerde bulunmadan da duramıyorum. Günde 2'yi geçmemeye bakın, pek icap ederse 3'er, dipnot 2, buradaki bir kelime okunamadı, emin iseniz. Ellerine geçen toprakları teftiş için bizimkiler Fethiye'ye gitmişler. İzmir'den bir kartlarını aldım. Ne yapmak kabil onu görmek istiyoruz diyorlar. Bizim Abbas'ın İtalya'da olan kızı Ulviye, kocasıyla beraber buraya geldiler. Bir müddet kalıp yakında avdet edecekler. Her saadet benden başkasına müyesser oluyor. Odamda ve bir tek iskemle üzerinde hayatım geçiyor. Evden çıkmayalı bilmem ne kadar ay oldu. Yaşayabilmek için odamın halısını satmaya uğraşıyorum. Ona da para veren yok. Çok eski, çok büyük diyorlar. Mecburiyet altında bir hiçe gidecek. Sonra ne olacak? Satacak pek bir şey kalmadı. Bütün bunları gördükçe içim açılıyor diyemeyeceğim. Beyefendi, daha ne güne kadar beklenecek? Sabır taşı çoktan çatlar idi. Dönebilme müsaadesi çıksa beni yine saadet beklemeyecek. Elbet odamı temizleyecek, yatağımı yapacak, çamaşırımı yıkayacak birini bulurum, ümit ederim. İş gördürmek için insan bulmak çok müşkül imiş, bilmem doğru mu? Hoş burada da öyle. Evde hizmet isteyen pek az. Herkes şirketleri, fabrikaları tercih ediyorlar. Çünkü daha fazla para alıyorlar ve başka istediklerini ise daha kolay buluyorlar. Yine bol bol dua ederek bekleyelim. Bakalım talih yüzümüze gülecek mi? Hanımefendinin ellerinden öper, muhabbetlerimi takdim ederim. Ömer Faruk, 9 Nisan 1966. Pek muhterem beyefendi, artık sizin de beni tamamen unuttuğunuza emin olmaya mecbur kalıyorum. Evet, daha nasılsa ölmemiş bir cenaze aranır mı? Daha yaşıyor musun, bir ihtiyacın var mı diye soran yok. Hanzade, gönderdiğim ilaçları suistimal ediyorsun, fazlası muzırdır diyor. Aldığım ilaçlar zehir gibi şeyler, bunun suistimali olur mu? Gönderdiği para olsa belki olurdu. Onun yüzünü gördüğüm yok, çünkü muhtacine dağıtırım, kendim 10 parasız kalırım. Son zamanda bana öyle oldu. Niste tanıdığım ve pek zengin olan Reisyan ailesinin küçük oğlu Artin, dilenci olarak karşıma çıkmaz mı? Kardeşi aziz bir ahbabım idi. Otomobil meraklısı olduğu gibi onda da benim gibi radyo merakı olduğundan, zamanında kendi imal edip bana verdiği makineyle dünyayı dinlerdim. Baba, anne, kardeş ölmüşler, muazzam servet ise ebeveynin idaresizliği yüzünden uçmuş gitmiş, kendisi Mısırlı olmak dolayısıyla buraya düşmüş. Gülbenkian gibi yakın akraba düşene merhamet etmediğinden benim gibi bir fakirin başına kaldı. Otel belasının önüne geçmek için burada bir oda temin ettim. Yaşatmaya değil, ölmemesine uğraşıyorum. Bizim Fuat'tan ve babamın katibi Hüseyin'den bir mektup aldım. Allah sizden razı olsun. Nis'teki muhtacimin yardımına koşan kimdi? Onları himaye eden siz değil miydiniz? İyilik etmesini bir zevk olduğu kadar bir vazife bilen, sizden başka kim oldu diyenler olduğu gibi, parasını önüne birikene dağıtıyor eşek herif diyenler de var. Ben vicdanımın bana emrettiğini yapıyorum. Ötekinin berikinin söylediği umurumda değil. Belki imkanlarım fazla mahdut. Muhtacı himmet bir dede, nerede kalmış gayriye himmet ede dendiği gibi, yalnız çırpınmakla ve kendimi üzmekle meşgulüm. Bir mükafatını gördüm pek nadir, fakat o da bazen oluyor. Geçen gün yine mektup yazmakla meşgul idim. Postacı geldi, büyükçe bir zarf uzattı. Üstünde Fenerbahçe Spor Kulübü'nü görünce şaşırdım. Mektubu okuyunca büsbütün hayretlere düştüm. Kulübün yeni müdürü, sabık reislerinin resmini istiyor, salonlarını tezyin için. 40 ve küsür senedir böyle bir alaka görmediğimden şaşırdım, mütehassıs oldum, müteessir oldum ve gözlerimden yaşlar boşandı. Yeni ve eski bir resmimi, kulüp azalarıyla çıkmış bir eski resmimi ve göstermiş oldukları alaka dolayısıyla teşekkürlerimi yazdım ve gönderdim. Yeni reisin ismi de Faruk olduğundan, adaşlık hasebiyle bir sempati duymuş olacak. Bana gönderdikleri kulübün resmi ve işareti ve arkalarına yazdıkları beni çok mütehassıs etti. Kulüp erkanı eski reislerine hürmetlerini sunarlar. Şimdi resim çerçeveye geçmiş yanımda duruyor. Muhterem beyefendi diye yazdıkları hitaba dikkat bile etmedim. Çünkü bilmediklerinden. Bundan birkaç sene evvel biri bana gene beyefendi diye hitap edince, Affedersiniz, beyefendi değilim. Öyle olmuş olsaydım memleketimden çıkarılmazdım. Bana çok pahalıya mal olan elkabımdan vazgeçmeyin pek rica ederim, demiştim. Bunu size gülün diye yazıyorum. Gülmeyi bile unutmak üzere olduğumdan unutmamaya uğraşıyorum. Bunu da gülün diye yazıyorum. Dün gece televizyona bakarken elektrik gitti. Epey de geç olduğundan elektrik butonlarını kapadım, elektrik lambasıyla yatak odamı buldum ve küçük petrol lambasını yaktım ve yattım. Birkaç saat sonra o da sönmez mi? Derhal uyandım, bir diğerini buldum, onu yaktım ve yanıma koydum. Az sonra onun da camı çatırtıyla kendiliğinden kırılmaz mı? Yukarıki yine benimle meşgul. Yapacak kalmadı dedim ve sabah olmasını bekledim. Neden bilmem, bana bir iğne sokmadan rahat edemiyor. Rahat oturabilmek bile haram oldu. Muhabbetlerimi takdim ve hanımefendinin ellerinden öperim. 20 Temmuz 1966 Ömer Faruk. Muhterem beyefendi, milli felaket pek acı oldu. Burada televizyonda verdikleri birkaç resim beni birçok ağlattı. Memlekette değilim ki alil olmama rağmen herhangi bir hizmette bulunayım. Bunu çocuklarımdan beklediğimi Nesli Şah'a ve Amr'a yazdım, bildirdim. Derhal Hilal Ahmer'e müracaat etsinler dedim. İnşallah vazifelerini ifa ederler. Bunu ilk gününde yapmaları lazımdı. Kara talihin ihsan ettiği bu tatsız cilvelere bilmem ne demeli. Bizlere gelince kara cilve hiç eksik olmuyor. Geçenlerde bizim Amr'dan aldığım mektupta şerafetinin vefatı dolayısıyla taziyelerimi takdim ederim diyordu. Bu mektubu okuyunca vurulmuşa döndüm. Zira şerafetini kendi kardeşim gibi severdim. Anjin de Poitrine'den ağır hasta olduğundan ben her hafta yazar ve ondan ise cevap gelmezdi. Cevap almamaya alışık olduğumdan ve bir bildiren de olmayınca ani kötü haber beni çok yıktı. Derhal Ömer Nami'ye, Saadettin'e yazdım ve meşhum haber doğru mu diye sordum. Ömer'den haber geldi, maalesef doğruymuş. Komşular kendisini yatağında ölü bulmuşlar. Evde kendinden madde insan olmadığından anlaşılan kedisinin feryadı ile duyulmuş olacak. Tam bizlere layık bir mukadderat. Bir çare Enver, kayınbiraderinin böyle bir sefalet içinde ölebileceğini acaba düşünebilir miydi? Yeni bir resmini bulamadığımdan Enver Paşa hemşiresi ve annesiyle çıkmış bir resmini buldum. Onu odama astım. Ben Potsdam'da zabitken o daha kadet idi. Çok iyi bir insandı. Allah gani gani rahmet eyliye. Şam'daki aile kabristanına defnedilmiş. Ömer ise bir zamanlar Suriye reisi devleti olmuş olan Nami Bey'in ve bizim merhum Ayşe Sultan'ın oğludur. Anladığıma göre, dipnot 3 burada bir kelime okunamadı, görmüş. Ben ölecek olsam cenazem ortada kalacak. Fakat umurumda değil. Zira daha ölmeye niyetim yok. Ölünce de isterlerse atsınlar, yaksınlar, denize atsınlar. Umurumda değil. Hoca Nasreddin'e sormuşlar. Cenazenin önünde mi, arkasında mı yürümeli deyince. Tabuda girmeyin de ön veya arkanın ehemmiyeti yok demiş. Hayata bağlanabileceğim pek bir şey kalmadı. Yalnız kendi toprağımı görmeden, sevdiğim birkaç kişiyi görmeden ölmek istemiyorum. O arzunun da olacağı yok. Hep boş ümitle o günü bekliyorum. Bunu temin edebilmek için her fedakarlığa hazırım. Hali düşünün. Böyle B nokta nokta bir talih ile ne yapılabilir? Talebi, dipnot 4 burada bir kelime okunamadı. Ne tesir eder? Bunlardan dolayıdır ki çok ümitsizim ve maneviyatım çok bozuk. Hakkım var mı yok mu? Bir haftadır içtiğim cigara da kalmadı. Ne yapacağımı şaşırdım. Yoksuzluk ve hep yoksuzluk içindeyim. Fazla mustaribim, iyi gelen ilaç da bitmiş, o da yokmuş. Onu bile beklemek lazım. İskemlede rahat oturabilmek bile haram. Muhabbetlerimi takdim ve hanımefendinin ellerinden öperim. 24 Ağustos 1966 Ömer Faruk. Amr, Otel Hilton'da. Görüşecek olursanız pek memnun olacağım. Bir telefon edin ve gidin. Ömer Faruk Efendi bu mektuba başlamadan önce Hürriyet gazetesine teşekkür için gönderdiği bir başka mektubun metnini yazıyor. Şehzadenin sözünü ettiği gazete yazısı, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi öğrencilerinden Hüseyin Balcı'ya ait bir okuyucu mektubudur ve Hürriyet'te "Çektikleri yurt hasreti artık yeter, Osmanlı Hanedanı niçin affedilmiyor?" başlığı ile 12 Eylül 1966'da çıkmıştır. Hürriyet Gazetesi Müdüriyetine. Muhterem Beyefendi, bir ahbabım bana 12 tarihli gazetenizin bir kupürünü gönderdi. Kupürün ser levhasını görünce taaccüp ve hayretler içinde kaldım. Ölülerimizin bile memlekete sokulmadığı bir devirde, dipnot 5 buradaki bir kelime okunamadı, Hukukunu arayan bir sadayı duyunca gözlerime inanamadım. Cenab-ı Hakk'ın yeni bir tecellisi olarak kabul ederek bu hakikati yazmaya cesaret ve cüret eden muhterem ve mübarek zat kim ise, ona ve gazetenizde ilan edilmiş olması hasebiyle en kalbi ve derin hissi şükranımı takdim etmek istedim. Ölülerin bir hak arayacağı yok olduğu gibi, vatan hasreti yüzünden çektiği işkenceler dolayısıyla büyük yiyse kapılarak ilk hücumu demi dimaiden hafif bir inme geçirmiş, fakat vukuatın daha fazla aleyhine dönmesiyle bu defa da kalpte bir tromboza tutuldum ve o kafi değilmiş gibi buna bir viral pnömoni de ilave olunca benden ümit kesildi ise de daha göreceğim veya çekeceğim varmış ki mucize kabilinden kurtuldum ise de alil kaldım. Bu hasta ve alil adamın bakıma ihtiyacı var. Müteaddit rica ve istirhamatım cevapsız ve neticesiz kaldı. Yalnızlık ve kimsesizlik kendime bakmak ihtiyacı sefaleti hayatım içinde gayrimümkün oldu. Yoksuzluklar içinde kıvranıyorum ve bir çıkar bulamıyorum. Memlekete girebilme imkanı hasıl olabilseydi, kızlarımın birine iltica eder, yaşamaya uğraşırdım. Halbuki bu bir türlü olamıyor. Bizleri memleketten çıkaranlar bizlere hakkı hayat bile vermediklerinden bunlar neyle yaşayacak diyen olmamış. İnsan emektar hizmetçisini ihtiyar oldu diye çıkarmadan nerede ve nasıl yaşayacak diye düşünür ve yaşaması temin edilirdi. Yeni doğmuş çocuğu ile sokağa atılmazdı. Bunlar da kafi değilmiş gibi her Türk'ten daha Türk olan birini Türk hukukundan iskat edilmesi bütün bu haksızlıkların en büyüğü oldu. Sen bizlerden değilsin demekle kendilerinde belki bir zevk duydular. Fakat kanımı değiştiremediklerinden neysem o kaldım. Yani her Türk'ten daha Türk. Artık bu coşkunlukların durması, kesilmesi zamanı çoktan gelmiştir. İstenilen vatana kavuşmak ve o toprakta gömülmektir. Artık bu da çok görülmesin, başka bir istenen yok. Teşebbüsatınızda muvaffakiyet diler ve en derin şükranlarımı takdim ederim beyefendi. Ömer Faruk El Osman. Osmanoğlu ismi fazla Rum ismine benzediği gibi haksız olarak bu ismi taşıyanlar olduğunu duyduğumdan El Osman tabirini daha muvafık buldum. Zira tereddüde mahal bırakmıyor. Göndermiş olduğunuz kupüre pek ve pek çok teşekkür ederim. Teşekkür mektubumun kopyasını takdim ediyorum. Bilmem nasıl bulacaksınız. Tabii onu yeni hurufat ile yazdım. Bu müsveddesidir. Mektubumu alıp almadıklarını lütfen sorun. Filmaki onu taahhütlü göndereceğim. Fakat bilinmez, taahhütlü mektuplarında gitmediği oluyor. İlk mektubunuz gelmedi. Hiç cevapsız bırakabilir miydim? Hanımefendinin ellerinden öper, muhabbetlerimi takdim ederim beyefendi. Bugünlerdeki halimi sormayın. 28 Eylül 1966 Ömer Faruk.